Habercilerin İşleri bölüm 6. Bu bölümün konusu hizmet görücülerin atanması, bir hizmet görücüsü olan Stefanos'un tanıklığı. Bu bölümde inanlılar topluluğunda ortaya çıkan yozlaşmanın daha sonra yarattığı sonuçları görüyoruz. İlk yozlaşmayı bir önceki bölümde Hananiye ve Safire olayında görmüştük. Bunlar kurtulmuş oldukları halde yaşamlarındaki bir yalan nedeniyle ilk inanlılar topluluğunda barınamamışlardı. Bu bölümde gördüğümüz yozlaşma sonucunda ise hizmet görücüler seçiliyordu. Bu bölüm seçilen bu hizmet görücülerden birisi olan Stefanos'la ilgili gelişmelerle devam etmektedir. Stefanos, yalancı tanıklar tarafından suçlanmış, daha sonra tutuklanmış ve en sonunda yargılanmıştı. Bugünlerde öğrencilerin sayısı çoğalıyordu. Helenistler arasında Yahudilere karşı mırıltılar başladı. Çünkü günlük hizmette onların dul kadınlarına önem verilmiyordu diyor 6. bölümün 1. ayeti. Bu olayın inanlılar topluluğu tarihinin ilk günlerinde meydana gelmiş olduğunu kabul etmeliyiz. İlk inanlılar belirli bir süre günlük yaşamlarını ortaklaşa yaşam biçimi haline getirmişler ve bunda da kısa bir sürede olsa başarılı olmuşlardı. Daha sonra inanlılar topluluğuna bedensellik girdi. Hananiye ile Safira'nın durumlarını daha önce gördük. Şimdi ise Yunanca konuşan Helenistlerin Yahudilere karşı mırıldandıklarını okuyoruz. Bu iki ırkın birbirine girmesi demek değildir. Bu anti-Semitizm karşıtı yapılan bir gösteri de değildir. Burada geçen Helenistler Grekçe konuşan Yahudilerdi. Bunlar Yahudi oldukları halde Grek kültürü içerisinde büyümüşlerdi. Yeruşalim'deki Yahudiler ise Musa'nın şeriatını çok yakından izliyorlardı ve sıkı sıkıya kendi geleneklerine bağlıydılar. Doğal olarak bu iki grup arasında bir anlaşmazlık ortaya çıktı ve bu anlaşmazlık sonra gitgide büyüdü. Bu dönemdeki Mesih inanlılarının sayısının 25 bin civarında olduğu tahmin ediliyor ve görüyoruz ki bu ilk dönem inanlılar topluluğu mükemmel bir topluluk değildi. Onların da günümüzdeki gibi sorunları ve dertleri vardı. Ancak bir fark daha vardır. İlk inanlılar topluluğu güçle doluyken biz bugün sorunlarla doluyuz. Bu gerçeğin sadece bir yanı. Evet, ilk dönem imanlılar topluluğunun gücü vardı ama gücü olduğu kadar sorunları da vardı. Başlarda inanlılar topluluğunu karakterize eden mal, mülk gibi varlıkların paylaşımı yerini insandaki eski doğanın bencilliğine bıraktı. İnanlılar topluluğuna bedensellik girmişti artık. Küçük bir azınlık grubu olduğu anlaşılan Grekçe konuşan Yahudiler kendilerinin görmezlikten gelindiğini belirterek kendi dullarına da İbranice konuşan Yahudilere tanınan aynı hakkın tanınmasını istediler. Bu ortaklaşa yaşam biçimi onların işlediği kadar iyi işlemiyordu. Yahudiler ile Helenistler, ikisi de Yahudi, Musa'nın yoluna bağlı, eski antlaşmayı tanıyan insanlar ama İsraillilerle Helenistler arasında bir sürtüşme doğuyor. Sürtüşmenin nedenini de ayetten anlıyoruz. Çünkü günlük hizmette onların dul kadınlarına önem verilmiyordu. Halen birlikte yemek yiyorlar. Yemekleri, ekmekleri bir. Ama bakın burada ikinci bir sırıtma beliriyor. Yani hemen ayrılık beliriyor. Helenistlerle Yahudiler arasında bu ayrılık beliriyor. Bizim dul kadınlarımıza gerektiği gibi ilgi gösterilmiyor diyorlar. Kendi dul kadınlarınıza daha çok ilgi ve yardım yapıyorsunuz. İşte bunun sonucunda diyakonları seçmek zorunda kalıyorlar. Habercilerin işlerinde ilk başta görülen o mutlu gelişim 5. bölümden başlıyor, yavaş yavaş sürtüşmelere yol açıyor. Bu da bize bunu gösteriyor ki kilisede her zaman anlaşmazlık oluyor, sürtüşme, çekememezlik de oluyor. Hatta Pavlos'la Barnabas arasında görüldüğü gibi sertlik de oluşuyor. İnsanız, bunu unutmayalım. Bunun için kiliseye yaklaşırken malzememizin insan olduğunu unutmayalım. Yeniden doğan insanlar aydınlanmış olan insanlardır ama halen insandırlar. Burada işte bir mırıldanma oluşuyor. Ne bileyim, yemekte büyük pay öbür kadınlara veriliyor. Bu kadar basit. Yeruşalim'deki kilise genellikle İsraillerden oluşuyordu. Helenistler azınlıklar ve azınlık olduklarından onlara önem verilmiyordu. Belki de haklıydılar ama Kutsal Ruh hemen onlara bir esinlemede bulunuyor ve onlara bir açıklamada bulunuyor. Onlara diyor ki hemen diyakonlar seçiniz. ve haberciler, yani 12'ler diyorlar ki Tanrı sözüne yükümlülüğü bir yana bırakıp bakımla ilgili hizmet görmek bizim için doğru değildir. Bu nedenle kardeşler, siz kendi aranızdan iyilikleriyle tanınmış, ruh ve bilgelikle dolu 7 kişi bulun. Kendilerini bu gerekli işe atayalım. Habercilerin İşleri 6, 2 ve 3. ayetler. Bu 7 kişi daha ziyade Helenistler arasından seçiliyor. Sizler masalara hizmet edeceksiniz. Kadınların, dulların yiyecek gereksinimini karşılayacaksınız. Ama burada bazı özellikler aranıyor. Bunu 3. ayette görüyoruz. Bu nedenle kardeşler, siz kendi aranızda iyilikleriyle bilinen, ruh ve bilgelikle dolu 7 kişi bulun diyorlar. Kendilerini bu gerekli işe atayalım. Şimdi iyilikleriyle tanınmış birisi olacak. Ruhla dolu olacak, bilgelikle dolu olacak. Demek ki bu insanların 3 özelliği var. Bugüne dek kiliselerde diyakon görevi birisine yüklenirken bu 3 özelliğe dikkat edilmeli. İyilikleriyle tanınmış, ruhla ve bilgelikle dolmuş olması gerekir. Burada ilginç bir durum, bir gelişim görüyoruz ki bu seçilen 7 diyakondan ikisi çok dehşetli, etkin, yararlı, iyi haber yayıcılar oluyorlar. Bunlar Stefanos ile Filipos'tur. Bunlar Helenistler. Bu insanlar masalara hizmet etmek için seçilmişken içlerinden ikisi habercileri bile geride bırakan bir faaliyet, iş gösteriyorlar, yararlılık gösteriyorlar. Demek ki bu seçim doğru bir seçimdi. Kutsal Ruh tarafından desteklenen bir seçimdi. Bugün kiliselerde göreve atanacak insanlarda aranan özellikler bunlardır. İyilikleriyle tanınan, ruhla dolu, bilgeli, hikmetli insanlar. Daha sonra Pavlos 1. Timoteos 3:8-13'te bu hizmete değinirken şöyle diyordu. Tıpkı bunun gibi hizmet görücülerde saygın kişiler olmalı. Lastikli konuşan, bol şaraba tutsak olan, yolsuzlukla para kazanan kişiler değil. İmanın gizini tertemiz bir vicdanla korumalıdır. Bunlar da önce denensin. Kusursuz oldukları kanıtlandıktan sonra hizmet görücülük etsinler. Hizmet görücülerin kadınları da kocaları gibi saygın olmalı. Kara çalıcı değil, ilişkilerinde ölçülü ve her bakımdan güvenilir. Hizmet görücüler bir tek kadının kocası olmalı. Çocuklarını ve evlerini sağlıklı yönetmeli. Çünkü sağlıklı hizmet görenler kendilerine saygınlık sağlar ve Mesih İsa'ya imanda bol bol güven bulurlar. Demek ki burada hizmet görücüler buradaki ilkelere görelerse övülüyor, methediliyor. Kilisede her zaman diyakon çoğul olarak söz edilir. Bir tek diyakon olamaz kilisede. Yani tekil değil, çoğuldur. Zaten kilisenin bütün branşları, kolları çoğuldur. Yani hizmet görücüler, gözeticiler, ihtiyarlar hep çoğuldur. Kilisede bir papa, bir patrik mefhumu yoktur. Yöneticiler vardır ama papalık, patriklik sonradan araya girmiştir. İlk kilisede baş yoktu, baş Mesih'tir. Filipililer 1:1, Habercilerin İşleri 11:29'da daima çoğul olarak göreceksiniz bu insanları. 1. Petrus 4:11'de güzel bir söz vardır. Konuşan Tanrı bildirilerine göre konuşsun, hizmet sunan Tanrı'nın sağladığı yeteneğe göre hizmet sunsun. Böylece Tanrı her konuda İsa Mesih aracılığıyla yüceltilsin. Yücelik ve güçlü egemenlik çağlar çağı O'nundur. Evet, hizmet sunan diyakon Tanrı'nın sağladığı yeteneğe göre hizmet sunsun. Tanrı ona ne yetenek sağladıysa onu kilise içinde kullansın. 1. Petrus 5:2'de yine şöyle diyor. Bakımınız altındaki Tanrı sürüsüne çobanlık edin. Bunu zorunluluk yüzünden değil, Tanrı önünde candan ve gönülden yapın. Para canlılıktan etkilenmeyin. Bunun yerine işe istekle sarılın. Bu insanlarda aranan baş özelliklerden biri para canlı olmamalarıydı. Para canlılık şeytanın kullandığı en korkunç yöntemlerden biridir. Bugün bir bakıyoruz ki şifa toplantıları oluyor ve işin gerisinde para var. Bu şifa vericiler büyük paralar alıyorlar. Para canlılıktan çekinin diyor. Para için hiçbir hizmet sunmayalım Rabbimize. Öyle bir çağdayız ki para egemendir her yanda. Para konuşuyor. Bu ne yazık ki kiliselerde de böyledir. Birçok vaiz, çoban para nedeniyle düşmüştür. Bazıları kadın nedeniyle, bazıları yanlış öğretilere dalarak düşüyor. Bazıları da büyüklenmeden, gururdan düşüyor. Kilisedeki hizmet görücüler, benim yaşamım her tür para bağlılığından, kadın, yanlış öğreti ve gururdan, büyüklenmeden arı olmalıdır. Yaşamıma hiçbir zaman yanlış bir öğretinin girmesine izin vermemeliyim. Hiçbir zaman kutsal kitap dışına çıkan, kutsal kitap tarafından onaylanmayan her tür öğretilere, rüyalara, yanlış anlamalara, kulaktan duyma sözlere yer vermemeliyiz yaşamımızda. Bu türden öğretilerin kiliseye de girmesine izin vermemeliyiz. Bu konulara dikkat edersek ancak kendimize ve topluluğa hizmet etmiş oluruz. Kısacası yaşamım her konuda, her alanda temiz olmalı. Anlamak, başım dik, vicdanım temiz olmalı. O zaman kendime ve topluma hizmet edebilirim. Para meselesini ikide bir dua mektuplarında olsa da insanların önüne getirirsek Rabbin işine zarar veririz. Para canlılıktan etkilenmeyin diyor Petrus. Titos 1:7'ye bakalım. Çünkü Tanrı işlerini yöneten biri niteliğindeki gözeticinin kusursuz olması gerekir. Kendini öne sürmemeli, çok çabuk kızmamalı, içkiye düşkün olmamalı, kaba kuvvetten kaçınmalı, para canlılıktan uzak durmalı. Titos 1:11'de ağızlarının payı verilmeli diyor. Çünkü para canlılıkları yüzünden öğretmemeleri gereken şeyleri öğretiyorlar ve aileleri hepten altüst ediyorlar. Burada ilginç bir konu vardır. Ne demek istiyor acaba Pavlos Titos'a? Para canlılıkları yüzünden öğretmemeleri gereken şeyler öğretiyorlar ve aileleri altüst ediyorlar. Öyle anlaşılıyor ki burada belirli kişilerin merakını çekmek için, belki ceplerinde para var, zenginler onlardan para çekmek için onların hoşuna giden öğretiyi veriyorlar. Adam öğretisinden ödün veriyor. Sırf bana para gelsin diye ya da para verilsin diye. Bu kesinlikle olmamalıdır. Hayır, bir çoban hiçbir ortamda Tanrı sözünden ödün vermemelidir. Daima doğru olanı, kutsal söze dayananı vermeli, vaaz etmelidir. Birinin parası var ve kiliseye para veriyor diye çoban hem kendisinden hem de Rabbin sözünden ödün vermemesi gerekir. Kim olursa olsun Rabbin sözüne uymayan bir durumla karşılaştığı zaman çoban bunu çekinmeden söyleyebilmeli. Evet, hiçbir zaman para duygusu bizi etkilememelidir. Biz daima gerçeği, Rabbin gerçeğini söylememiz gerekir. Gözeticilerin başka bir özelliğini 1. Timoteus 3:9'da bize veriyor. İmanın gizini tertemiz bir vicdanla korumalı. Öyle ki ben konuşurken vicdanım daima temiz olsun. Vicdanım beni hiçbir zaman dürtmemelidir ki şu sözü söylemem gerekirken söyleyemiyorum ya da şu sözü söylememem gerekirken söylüyorum ya da söyleyemiyorum. Ya da minberin gerisinden kendi açılarımı, görüşlerimi öne sürüyorum. Böyleleri de vardır. Kendisinin dar görüşleri vardır ve onları minberin gerisinden öne sürer. İmanın gizini tertemiz bir vicdanla koru diyor. 12'ler öğrenci topluluğunu bir araya çağırarak Tanrı sözüne yükümlülüğü bir yana bırakıp bakımla ilgili hizmet görmek bizim için doğru değildir diye okumuştuk 2. ayette. Haberciler Tanrı sözünü incelemekten vazgeçilmemesi gerektiğini hissettiler. Onlara göre Tanrı sözünü duyurma hizmetine devam etmek çok önemliydi. Tanrı sözünü incelemeyi bırakıp sofralara hizmet etmek onlar için hiç de uygun bir şey olmayacaktı. Onlar zamanlarını Tanrı sözüne ayırmaları gerekiyordu. Bu nedenle kardeşler dediler, siz kendi aranızda iyilikleriyle tanınmış, kutsal ruhla, bilgelikle dolu 7 kişi bulun. Kendilerini bu gerekli işe atayalım. Biz sürekli bağlılıkla kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yaymaya verelim. Habercilerin İşleri 6, 3 ve 4. ayetler. Bir kriz olayı ortaya çıktığından dolayı 7 kişinin atanması gerekiyordu. Çünkü haberciler kendilerini duaya ve Tanrı sözünü duyurma hizmetlerine vermek istediklerinden böyle ayrıntılarla uğraşarak üzerlerine daha fazla yük almalarının uygun bir şey olmayacağını hissettiler. Evet, kilisede hizmet görücülerin haklarında iyi şeyler söylenmeli. Dürüstlükleri tartışılır olmamalı ki buna çoban, vaiz de dahildir. Ruhla dolu olmalı. Ve üçüncü olarak da hikmetli yani anlayış sahibi kişiler olmalıdır. Göreceğimiz gibi Stefanos bu koşulları üzerinde taşıyan biriydi. Anlayışlıydı. Ancak bu insanlar Stefanos'un sözünü güçlü kılan bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Stefanos gerçek bir iman sahibiydi. İmanı dop doluydu. Stefanos sadece kendisini kurtaran imana değil ama aynı zamanda tanıklık imanı olan hizmet imanına da sahipti. Aslında önemli olan şey onun imanının ne kadar olduğu değil ama bu imanın neye ve kime olduğuydu. Yine bu aynı ayetten öğrendiğimize göre Stefanos kutsal ruhun gücüyle dop dolu biriydi. İşte hizmet görücüler olarak seçilen kişiler böyle kişilerdi. Habercilere, çobanlara ilişkin ne okumuştuk? Biz sürekli bağlılıkta kendimizi duaya ve Tanrı sözünü yayma hizmetine adayalım. İşte kardeşim habercilerin, çobanın görevi buydu ve bu olmalı. Bu öneri tüm toplulukça beğenildi. İmanla ve kutsal ruhla dolu bir adam olan Stefanos'u seçtiler. Onun yanı sıra da Filipos'u ve diğerlerini. Size buradaki diğer beş kişiyle ilgili başka bilgiler veremiyorum. Bunların ilk ikisini Filipos ile Stefanos'un Habercilerin İşleri kitabını incelemeye devam ettikçe zaman zaman yine göreceğiz. Bu ikisi ilk dönem inanlılar topluluğunda önde gelen insanlardı. Her ne kadar bunlar sofralara hizmet ediyorlardıysa da İncil kayıtlarında onların ruhsal kişiler olduklarını okuyoruz. Bunları habercilere sundular ve dua ettikten sonra ellerini onların üstüne koydular diyor 6. ayette. Şimdi bu el koyma konusuyla ilgili günümüzde oldukça çok hokus pokus türünden şeyler vardır. Birçokları el koymakla ilgili olarak ruhsal bir güç bulunduğunu düşünmektedir. Şöyle düşünenlere göre birinin üzerine el koymakla o kişiye bir şeyler iletmiş oluyorsunuz. Benim kutsal kitaptan anladığıma göre böyle bir kişiye siz hiçbir şey iletemiyorsunuz, hiçbir şey veremiyorsunuz. Evet, el koymakla o kişiye herhangi bir güç değil, olsa olsa zararlı mikroplar geçirmiş olursunuz. El koymanın öyleyse anlamı nedir? Eski antlaşmadaki kurban konusunu incelerken Levililer kitabında da gördüğümüz gibi günahlı bir kimsenin kurban edilecek hayvanın başı üzerine ellerini koyması gerekiyordu. Buna göre kurban edilecek hayvan bu kişinin yerine geçmiş oluyordu. Hayvanın kurban olarak sunulması günahlı insanın kurban olarak sunulması olarak kabul ediliyordu. Haberciler ellerini hizmet görücülerin başları üzerine koyduklarında bu hizmet görücülerin de artık kendileriyle birlikte ortak oldukları anlamına geliyordu. Bundan böyle bu hizmette beraber olacaklardı. Bu el koyma eylemi bu kişilerin bu makama atandıklarını betimliyor ve onların Mesih'e ait şeylerdeki paydaşlıklarını ve inanlılar topluluğunun temsilcileri olarak aldıkları pozisyonu belirtiyordu. Burada şunu unutmayalım ki bu insanların katıldığı hizmet bir tür sosyal hizmetti. İlk dönem inanlı toplulukları kendi başlarının çaresine kendileri bakmıştı. Sanımca bugün de aynen öyle olmalıdır. İlk inanlı topluluklarının yoksullara yönelik çeşitli programları vardı ve kendilerine hizmet götürülen yoksullar sadece kendi topluluklarına ait olan yoksullardı. Bugün de inanlılar topluluğu kendi başının çaresine kendisi bakmalı topluluk olarak. Kendi içerisinde bulunan yoksulları kayırmalıdır. Yani her yana el atmak bir koltuğa dört karpuz sığdırmaya benzer ki o zaman hiçbir yere doğru dürüst ulaşamazsınız. Bu nedenle her topluluk önce kendi içerisinde kendi insanlarının durumuna bakması gerekir. Buradaki eksiklik, yokluk, ihtiyaç, sorun, öğreti eksikliği, ekmeğe muhtaç varken dışarıya gitmek yersiz ve yanlıştır dostum. Tanrı sözü giderek gelişiyor diyor Habercilerin İşleri 6-7'de. Yeruşalim'de öğrencilerin sayısı gitgide çoğalıyordu. Kahinlerden oluşan büyük bir topluluk da imana uydu. Tanrı sözünün ilerleyip büyümesi hala bugün de önemlidir. Tanrı sözünün sürekli olarak büyümesi ve artması yani daha çok kimselere duyurulması gereklidir. Bunu da tek kişi değil topluluk olarak yapmalı ve bu aslında topluluğun sorumluluğudur. Burada kahinlerden birçoğunun Rabbe dönmüş olduğu gerçeğini gözden kaçırmayalım. Bunlardan bazıları İsa Mesih'in ölümünde perde ikiye ayrıldığı zaman tapınakta hizmet görüyor olmuş olabilirler. Onlardan birçoğu Mesih'e bu olaydan sonra gelmiş olmalı. Dikkatlerimiz şimdi de Stefanos'a çekiliyor. Stefanos ilk dönem inanlılar topluluğunun en başta gelen isimlerinden biriydi. Kayrayla ve ruhsal güçle dolu olan Stefanos, halk arasında göz kamaştırıcı işler ve güçlü belirtiler yapıyordu diyor 8. ayette. Öyle anlaşılıyor ki bu hizmet görücüler mucize yaratma ve şifa verme gibi belirti armağanlarında habercilerle aynı güce sahiptiler. Bunlar benzersiz bir göreve getirilmişlerdi. Stefanos, sevinç getiren haberin güçlü bir tanığı olduğundan Sadukilerin nefretiyle karşılaştı. Stefanos'u suçlayabilmek amacıyla konsey önüne sahte tanıklar çıkardılar. Ama özgürler sinagogu denen koldan belirli kişiler, bunların yanı sıra da Kirineliler, İskenderyeliler, Kilikyalılar ve Asyalılar Stefanos'la tartışmaya giriştiler. Ancak bu insanlar Stefanos'un sözünü güçlü kılan bilgeliğe ve ruha karşı koyamadılar. Bunun üzerine bazı kişileri kışkırtarak onlara şöyle dedirttiler: "Biz bu adamın Musa'ya ve Tanrı'ya karşı sövücü sözler söylediğini duyduk." Böylelikle halkı, ihtiyarları ve dinsel yorumcuları ayaklandırdılar. Stefanos'un üzerine yürüdüler. Onu yaka paça kurula götürdüler. Yalancı tanıklar öne sürerek "Bu adam kutsal yere ve ruhsal yasaya karşı konuşmaktan hiç geri durmuyor." dediler. Onu Nasıralı İsa'nın orayı yıkacağını ve Musa'nın bize vermiş olduğu töreleri değiştireceğini söylerken duyduk. Kurulda oturanların tümü dikkatle Stefanos'a bakınca yüzünün bir melek yüzüne benzediğini gördüler diyor Habercilerin İşleri 6. bölüm 9-15 ayetler arasında. Değerli dostum, Stefanos Yahudilerin yüksek kurulu olan Sanhedrin'e çıkarıldığı zaman yalancı tanıklar da içeriye alınıyordu. Yalancı tanıklar tabii ki gerçeğin tamamını değil, yarısını anlatırlar. Rab ise onların bu tapınağı yıkacağını, kendisinin ise yıkılan bu tapınağı yeniden kuracağını söylemişti. Rab ise burada kendi bedeninden tapınak olarak söz ediyordu. İsa yargılandığı zaman yalancı tanıklar bu noktayı yanlış anlamışlar ve dolayısıyla yanlış olarak aktarmışlardı. Bunun gibi burada da Stefanos'u Yeruşalim'deki tapınağın ıssız kalacağını söylediği zaman yanlış anladılar. Aslına bakılacak olursa Yeruşalim Mesihsiz zaten ıssız bir duruma gelmişti. Burada onlar Stefanos'un Musa'nın koyduğu gelenekler konusunda söylediği şeyleri tersine çeviriyorlardı. Elbette ki insanlar yasayı tutmakla değil ama kayrayla kurtulurlar. Ama Musa'nın günlerinde de kurtuluş bugün olduğu gibi kayra yoluyla, yani inayetle, lütuf yoluylaydı. Onların suçlamaları yarı gerçeğe dayanan suçlamalardı. Sonra bunlar Stefanos'un yüzünde harikulade bir ifade gördüler. Stefanos gelmiş geçmiş insanların hiçbirine benzemeyerek tıpkı bir melek durumunu andırıyordu. Bundan sonraki gelişmeleri 7. bölümde göreceğiz değerli dinleyicilerimiz.